Yaroslav Ivaskievich. İkarus. Seslendiren Akın Altan. Bu elin bir tablosu. İkarus adını taşır. Tabloyu inceleyecek olursak, dik deniz kıyısındaki tarlasını süren bir çiftçi, sürüsünü gönül rahatlığı içinde otlatan bir çoban, oltalarını çeken bir balıkçı görürüz. Uzaklardaysa sessizlikler içine gömülü bir kent. Denizin üzerinde pupa yelken açan bir gemi. Güvertesinde çene çalan tüccarlar. Tek kelimeyle tabloda çalışan insanların günlük yaşantıları, çabaları ve sıkıntılarıyla yaşamı görmekteyiz. Peki ama İkarus nerede? Güneşe doğru uçmayı deneyen İkarus nerede acaba? Tabloyu adam akıllı inceleyince, bir köşede denizin kabaran dalgaları arasında iki bacak, havada da kanatlardan kopan birkaç tüy ilişir gözümüze. İkarus'un düşüşü üzerinden kısa bir an geçtiği anlaşılmaktadır. Efsaneye göre, kendisine kanatlar takmış olan cesur delikanlı, o denli yükseğe uçmuş ki, sonunda güneşe yaklaşmış. Güneş ışınları, kanat tüylerini birbirine yapıştıran bal mumunu eritmiş. Delikanlı da tepe taklak aşağı düşmüş. Kötü bir alın yazısı. Ama işin asıl acı yanı şu ki, onun denize düşüp boğuluşunu tablodaki insanlardan hiçbiri fark etmemiştir. Ne tarlasını süren çiftçi, ne engin ufuklara doğru yelken açıp giden tüccar, ne de bulutlara gözlerini dikip alık alık bakan çoban. Yalnız bir tek ozan ya da sadece bir ressam bu ölüşü görmüş ve gelecek kuşaklara ulaştırmıştır. İkarus, gerçekten yaşanmış bir olayı düşündüğüm zamanlar hep gözlerimin önünde canlanır. Bu olay ya 1942 ya da 1943 yılı Haziran ayında geçti. Varşova'da güzel bir yaz akşamıydı. Pembe bir ışık, yıkık kent surları üzerinde alacalı pırıl pırıl yansımalar yapıyordu. Sokağa çıkma yasağının başladığı saatten önce evlerine gitmek, tramvaya yetişmek için acele edenlerin oluşturduğu insan seli, üniformalı kişileri sivillerin arasında gizliyordu. Varşova'nın canlanmış ve Haziran havasıyla güzelleşmiş caddelerine bakınca, insanın bir an için kentin işgal kuvvetlerinden kurtulmuş olduğuna inanası geliyordu. Bir an için. Trebeşka Caddesi ile Varşova'nın merkezinden uzak olmamasına karşın, Krakow Varoşu adı verilen caddenin birbirini kestiği köşede, yani bu köşedeki tramvay durağında duruyordum. Kırmızı gövdeli tramvaylar çan çalarak Krakow Varoşu'nda, birbirinin arkasında dizilip birikiyorlardı. İnsanlar sürüler halinde birbirini itip kakarak tramvaya binmeye çalışıyor, basamaklarda iyice ezilip büzüldükten sonra içeri girmeyi başarıyorlardı. Giremeyenlerse üzüm salkımları gibi asılı kalıyorlardı. Ara sıra Almanları taşıyan kırmızı bir minibüs hızla önümüzden geçip gidiyordu. Daha tenha bir tramvaya binmek için oldukça uzun bir süre beklemem gerekti. En sonunda böyle bir tanesi geldi. Ama bilmem neden artık canım hiç binmek istemiyordu. Benim varlığıma kayıtsız kalan çevremdeki kalabalığın hali hoşuma gitmeye başlamıştı. Mitkeviç, mermer kaidesi üzerinde, bütün heybetiyle karşımda ayakta duruyor, anıtın dört bir yanında çiçekler açmış, mis gibi kokuları havayı kucaklıyordu. Otomobiller büyük bir gürültüyle Karmelitler Kilisesi'nin önünden dönüyorlar, gazeteci çocuklar avaz avaz gazetelerini satıyorlar, sigara ya da çörek satıcıları lüks mağazaların önünde karıncalar gibi kaynaşıyorlar, jalüziler gürültüyle indiriliyor, depoların kapı ve pencereleri demir parmaklıklarla sıkı sıkı kapatılıyordu. Parklardaki bütün kanepeler yaşlılar ve gençlerle tıklım tıklım dolmuş, oturacak bir tek yer kalmamıştı. Ağaçların ince dallarına, tıpkı kanepelerdeki insanlar gibi sıkışık bir biçimde yerleşmiş olan serçeler cıvıl cıvıl ötüyorlardı. Artık bunların hepsi yavaş yavaş yaz akşamının mavi karanlığına gömülüyordu. Birdenbire Varşova'nın yürek atışını duyar gibi oldum. Buradaki insanlarla biraz daha bir arada olmak, kentin bu yaz akşamını onlarla birlikte yaşamak için ister istemez oyalandım. Birdenbire hareket halindeki bir tramvayın kırmızı gövdesi arkasından ansızın ortaya çıkan küçük bir delikanlı dikkatimi çekti. Yüzü tramvay, arkası ise otobüs yoluna dönük olarak yayaların sığındıkları ufak orta kaldırıma çıkıp durdu. Gri karanlıklar içinden gelirken elinde tuttuğu kitaptan gözlerini ayırmadı. Aşağı yukarı 15, çok çok 16 yaşlarındaydı. Okurken zaman zaman başını sallıyor, bu sırada alnına düşen saman sarısı saçlarını eliyle yana doğru itiyordu. Ceketinin yan cebinde bir kitap daha vardı. Kitapları bir arkadaşından almış ya da kiralamış olabilirdi. Gizli bir kitap evinden satın almıştı belki de. Eve gitmeyi beklemeden, daha yol üstünde, içindekileri hemen öğrenmek istiyordu anlaşılan. Ne kitabı okuduğunu bilemediğim için bayağı canım sıkıldı. Uzaktan bir ders kitabını andırıyordu. Ama bir ders kitabı bu yaşlardaki bir delikanlıda bu denli ilgi uyandırmaz herhalde. Şiir kitabı mıydı acaba? Yoksa ticaret bilgisi gibi bir şey miydi? Bilmiyorum. Kitaba iyice dalan delikanlı, orta kaldırımda bir süre kala kaldı. Gelip geçenlerin kendisine çarptığını, duraktaki insan kalabalığının itişip kalkışarak tramvaylara bindiğini fark etmiyordu. Tramvaylar kırmızı şeritler gibi birkaç kez geçip gitmişlerdi önünden. Oysa gözlerini kitaptan bir türlü ayıramıyordu. Gürültülü kalabalığın durmadan itip kalkmasından olacak, bilinç dışı bir hareketle, kitabı burnunun ucundan ayırmaksızın orta kaldırımdan tramvay yoluna hem de yaklaşmakta olan bir otomobilin önüne doğru adım attığını gördüm. Acı fren sesleriyle yer gök inledi. Lastik tekerlekler ciyak ciyak bağırarak asfalt üzerine siyah şeritler çizdi. Araba delikanlıya çarpmamak için hızla yana savruldu ve tam Trebeçka Caddesi'nin köşesinde durdu. Bunun bir Gestapo arabası olduğunu gördüm. Korkuyla kitaplı genç otomobilin önünden geçip gitmek istedi. Ama bu arada arabanın küçük arka kapısı açıldı. Üzerinde o bildik kuru kafa resimleri bulunan miğferler giymiş iki kişi tramvay yoluna atladı. Hızla gelip delikanlının yanı başında durdular. Birisi neredeyse gırtlağını paralarcasına haykırıyor, öteki ise aşırı nazik jestlerle arabaya davet ediyordu. Gencin arabanın küçük kapısı önünde şaşkın, daha doğrusu utangaç bir halde durduğunu, bir daha hiç böyle şeyler yapmayacağına dair söz veren küçük bir çocuk gibi masum baş sallamalarıyla kendini savunduğunu şimdi de görür gibiyim. "Ben hiçbir şey yapmadım, sadece dalmıştım," dediği anlaşılıyordu. Dikkatsizliğinin nedeni olarak da kitaba işaret ediyordu. Sanki burada açıklama yapmanın bir yararı olacakmış gibi. Mahvolmuş yaşamının açığa çıkardığı son bir isyancı davranışla arabaya binmemekle direndi. Jandarmanın kimlik istemesiyle delikanlıyı arabanın içine itmesi bir oldu. Sonra Gestapo'nun adamları da bindiler. Kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Araba sarsılarak hareket etti ve Şuha bulvarında kayboldu. Olup biteni benden başka gören ve ilgilenen bir kimse var mı diye çevreme bakındım. Kitaplı genç göz göre göre kaçırılmıştı çünkü. Büyük bir şaşkınlıkla olayı hiç kimsenin fark etmemiş olduğunu gördüm. Yukarıdan beri anlattığım her şey bir yıldırım hızıyla olup bitmişti. Caddedeki kalabalık o denli kendi telaşı içindeydi ki, gencin zorla götürülüşünden kimsenin haberi bile olmamıştı. Yanımdaki kadınlar, hangi tramvay hattında en rahat yolculuk ettikleri üzerinde hararetli hararetli tartışmaya girişmişlerdi. Duraktaki sütunun arkasında iki erkek, birbirinin sigarasını yakma çabası içindeydi. Bir evin önündeki satıcı kadınsa, şefaat dilenen bir dilenci gibi, gelenin geçenin yüzüne doğru, hiç durup dinlenmeden, "Limonlar, güzel limonlar!" diye bağırıyordu. Bir takım delikanlılar da öteki otomobillerin altında ezilme tehlikesini göze alarak, caddede, hareket halindeki tramvayların arkasından koşuşuyorlardı. Mişkeviç, sanki yüreği imanla dolu, suskun bir edayla hiç kıpırdamadan duruyor, çiçekler mis gibi kokuyordu. Anıtın yanındaki ince yapılı ak kayın ağaçlarıyla üvezler hafif esintide nazlı nazlı sallanıyordu. Bir insanın ortadan yok oluşu hiç kimsenin umurunda bile değildi doğrusu. İkarus'un boğuluşunun bir tek tanığı bendim. Kalabalık dağılıncaya dek olduğum yerde bir süre daha bekledim. Michael'in, demin düşünürken ona bu adı taktım. Belki dönüp geleceğini geçiriyordum aklımdan. Evini, onun dönüşünü bekleyen ana babasını getirdim gözlerimin önüne. Oğullarının nasıl öldüğünü hiçbir zaman öğrenemeyeceklerini düşündükçe aklım başımdan gidiyordu. Ülkemize saldıranları çok iyi bildiğim için Michael'in onların pençesinden kurtulabileceğini hiç sanmıyordum. Çocuk sersemce yakasını kaptırmıştı bir kere. Bu zorla götürmenin anlamsızlığı, insanlığa ve akla sığmayan bu barbarca davranış beni derinden sarstı. Bugün bile etkisinden kurtulmuş değilim. Savaşta şehit düşenler, niçin öldüklerini bilenler, ölümlerinin bir anlamı olduğunu düşünerek belki avuntu bulmuşlardır. Buna karşılık benim Ikarus'um gibi acaba kaç kişi dalgınlıkları yüzünden duyarsızlık denizinde böyle pisi pisine boğulmuş olmayı ister? Son.